Ayrım 51, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 527. Bebeğin Gücü. Zine'nin bir partizan, bir kurye olarak gruba 5-6 aylık bir bebek getirmesi konusunda partizanların görüşünü merak etti Nozer. Ararat'ın eteğinde derin bir çukurda bağdaş çemberi kurmuşlardı. Bebek Zine'nin kucağındaydı. Üç köyü ev ev kapı kapı gezmiş, sahibini bulamamış, çaresiz alıp Ararat'a getirmişti. Rohni'nin Nozer'e gönderdiği paketin gecikme derdi olmasaydı bebeği Hacreş'e götürüp Lori'ye teslim edecekti. Kadınlardan bazıları hariç partizanların büyük çoğunluğu gruba bebek getirmenin sakıncalı olduğunu söyledi. Bu bir ana duygusallığıydı ama objektif olarak da savaşın karakterini kavramamaktan kaynaklanan bir sorumsuzluk örneğiydi. Bebek derhal gruptan uzaklaştırılmalı, sempatizan ailelerden birisine verilmeliydi. Herhangi bir çatışmada bebeğin ölü ya da sağ olarak ele geçmesi propaganda açısından partinin aleyhine olurdu. Kadın gerillaların dağda doğurduğu ya da bebeğin kaçırılarak dağda rehin tutulduğu şeklinde propagandaların yapılmayacağını kimse garanti edemezdi. Nozer konuşmaları kesmeden ve kendisinden umulmayacak derecede sakin bir ruhla dinliyordu. Herkes Nozer'in konuşmaları onayladığı, avazanaya şiddetle saldıracağı ve hatta onu cezalandıracağı inancındaydı. Kadın partizanlarda güçlü bir acıma duygusu uyanmıştı. Grup konuştuktan sonra söz sırası Nozer'e geldi. Tüfeğini önüne, çimenlerin üzerine yatırmıştı. Çocuğuna bakar gibi baktı tüfeğine. ''Konuşmaları dinledin Avazan'a. Dinlerken düşündün. Şimdi sıra sende. Fikrini söyle. Söylerken korkma, cesur ol.'' diye bağırdı.
''Benim kimseden korkmaya cesaretim yoktur ana kurban. Ben hep korkmaktan korkmuşum.'' diyerek kadın partizanları süzdü Zine. Tüm grup körpe bir insaf ve saklı bir gülümseyişle bebeği seyrediyordu.
Durumu kavramaya, bazı şeyleri keşfetmeye çalışıyordu bebek. Cam göbeği gibi pırıl pırıl rehavetle bakıyordu. Yumruğunu ağzına sokma çabası içindeydi. Üzerinde nazar boncuğu bulunan kırmızı bir başlık oturtulmuştu tepesine.
''İyi o zaman, devam et.''
''Bu bebeğin bize ne zararı ziyanı var ana kurban? Bir damla güneş parçasıdır. Yol kenarında bitmiş sahipsiz bir çiçektir. Kimse almamış, ben almış getirmişim. Bebek insanın bahtını açar, yolunu kısaltır. Taze taze güler, insanı tazelendirir. Hepiniz ananızdan babanızdan ayrılmışsınız. Bu bebekten farkınız nedir? Bu bebeğin güzelliği dünyayı insafa getirir. Dünya güzelliğine gelmiş ama tüfeklerin arasına düşmüş. Tüfeklerin derdi nedir? Siz hepiniz tüfekleri duvarda seyrede seyrede büyümüşsünüz. Tüfeğin demirini, duvarın taşını, sıvasını görmüşsünüz. Bu bebek tüfeklerin, çiçeklerin içindedir, her şeyin farkındadır. Altını daha yeni temizlemişim, rahattır. Siz niye rahat değilsiniz?
Herkes gülümseyerek birbirinin yüzüne baktı. Nozer gayet tehlikeli bir tarzla ciddiydi.
Ciddi olun Heval, hepinizi kurşunlarım dercesine kesiyordu gülümseyenlere.
Eğer bu bebek sizin huzurunuza osurmuşsa ben alır götürürüm, bir daha getirmem.
Sırıtmayın, sırıtmayın, ciddi olun diye bağırdı Nozer.
Ağır bir sessizlik çöktü çukura, milletin gülme arzusunu harlandırıyordu baskı.
''Bitirdin mi Avazan'a?''
''He, bitirmişim ana kurban.''
Herkes merak içindeydi, Nozer ne diyecekti? Koca ağrının gelmiş geçmiş en büyük delisi şaşırtıcı şeyler mi söyleyecekti yine? Edasında cinnet poyrazı mı vardı? Bakışları neden şehlalaşmıştı? Temelinde kaç cereyan çarpışıyordu acaba? Bu adamın öfkesindeki merhametin gücü neydi acaba? Neden gülmüyordu? Tüfek, bomba, roket, dürbün, tabanca, kütüklük ve sırt çantası altında zorlanarak dimdik yürüyen bu herifin sonu ne olacaktı? Gittiği yere ateş, kan ve slogan götüren bu belayı berza tam 13 kere ölümden kıl payı dönmüştü. Grubun çoğunluğu hala ona hayrandı. Bazı partizanlar herhangi bir çatışmada onun vurularak yerini başkasına terk etmesini şiddetle arzuluyordu. Grup bu çılgın despottan kurtulmalıydı. Bıyıkları terlememiş çocuk partizanlarda ise Nozer'e karşı garip bir hayranlık gelişiyordu. Üstelik 12, 13, 14 yaşlarında olan bu çocuklar kaçırılmış, zorla silah altına alınmışlardı. Ağlayan, özleyen, kahreden o ilk çocuk gözler gitmiş, onların yerini saldırgan, bağıran, bağlanan, iri ve ışıltılı partizan gözler almıştı. Nozer'e kahreden, Nozer'den korkan çocukların yerini Nozer'e tapan çocuklar almıştı. Son söz Ararat'ın Babaç Kurdu'ndaydı. Ayağa kalktı, ellerini beline dayadı, gökyüzüne baktı. Bağdaş çemberinin merkezine doğru yürüdü yavaş yavaş. Bebek Nozer'e baktı. Bu uzun ince adamı anasının görüntüsüne benzetemedi pek. Üzerindeki aletleri dikkatle seyretti. Tabancasının ışıldayan kabzasına yöneltti merakını. İçinizde birkaç kişi hariç hepiniz içi domuz bu savaşı taşıdığınız şanlı silahlardan utanın diye bağırdı. Saf çocuk ruhlu dağlardan utanın. Bu kahraman bebekten utanın. Anasının rahminden bu toprağa düşen her bebek daha ilk çığlığıyla safını seçmek zorundadır. Ensesini kaşıdı Sımko, yine başladı saçmalamaya diye iç geçirdi. Bu savaş küllenmiş, köleleşmiş insani değerleri ayağa kaldıran bir savaştır. Bu savaşa katılanların yaşına başına, etine, cinsiyetine bakılmaz. Bu savaş öylesine anlamlı bir savaştır ki, bir yaşına henüz basmamış bir bebeği adam yerine koymayanları ciddiye almaz. Adam yerine koymaz, ezer geçer, siler hayattan. Herkes merak ve prangalanmış bir gülücükle bebeğe bakıyordu. Bebek ise bakışlarını Nozer'e dikmişti. Gövdesinden acayip ışıltılı aletler sallanan savunma avukatına. ''Devrim tüm halka, hadi görev başına!'' diye bağırıyor. ''Hadi ateşe ve tufana!'' diye bağırıyor. ''Bebeden dedeye kadar herkesi silah altına almak boynumuzun borcudur.'' Bakın şurada, eliyle bebeği gösterdi. Grubumuzun en küçük partizanı, grubumuzun en büyük partizanının kucağında oturuyor. İşte bizim değerimiz, bizim gücümüz buradadır. Yol kenarına bırakılan her bebek devrimin doğal bir neferidir. 30 yıl, 40 yıl dövüşmeyi göze alan bir insan işte bu bebeği ciddiye alır. Demek ki siz göze almamışsınız. Karşı devrim en çok neden korkar? Yabancı istilacılar en çok neden korkar? Bebeklerden korkar. Bebeklerin göz bebeklerinden korkar. Bebeklerin ağlamasından korkar diye bağırdı Zine. Sıcak bir zevk ve gırgır dalgası bastı gerillaların dünyasını. Güneş tatlandı. Göz kapakları süzülmeye başladı bebeğin. Göğün maviliğine, yükselen genç şahinlerin anaforlarına baktı Nozer. Gök gürlemesini, şimşeği ve yıldırımı düşündü. Yangını yüreğine kuşanmayan yangın çıkaramaz. Siz yangınlardan korkuyorsunuz. Bebeğin göz bebeğindeki yangınlardan korkuyorsunuz. Kurtulmak istiyor musunuz? Belli değil. Kurtulmak isteyen herkes kurtuluş ateşini kuşanmak zorundadır. En başta da bebekler. Çünkü onların kurtuluşa herkesten daha çok ihtiyaçları vardır. Gözünüzün önünde Ağrı Dağı'nın tanıklığında bakın bu bebeği silahlandırıyorum diyerek tabancasının şarjörünü çıkardı. Bir mermi aldı şarjörden. Bakın bu bebek bulunduğunda üzerinde iki önemli şey varmış. Nazar boncuğu ve muska. Bunların hiçbirisine inanmayız. İkisi de gereksizdir. Ama anasının ve halkın inançlarına saygımızdan dolayı hiçbirisini çıkarıp atmıyoruz. Botlarının ucuna çimenlere baktı. Biraz bekledi. Ararat'ın zirvesine baktı. Al bu mermiyi avazana diyerek götürüp Zine'ye verdi mermiyi. Bebeğin muskasına dikeceksin bunu. Bir Kalaşnikov'dan farkı yoktur bu merminin. Bu merminin manevi değerini ve ağırlığını bu bebek hissedecektir. Bu bebek birçoğumuzdan daha bilgin, daha duyarlıdır. Geleceği temsil eden her güç böyledir. Bize geleceği yaşatıyor. Hızla partizanlara çevirdi yönünü. Sizin kalbinizdeki gelecek topallıyor. Zine avucundaki mermiye baktı. Babanın ocağı sönsün Nozer, hiç muskaya mermi dikilir mi diye konuştu içinden. Kolye gibi bebeğin boynundan koltuğunun altına doğru sarkıtılan muskayı çıkardı. Torbasını karıştırdı, küçük el bıçağıyla iğneyi ipliğe aldı. Bu kadının torbasında da ne ararsan bulunur, gerçek bir gerilla diye düşündü Nozer. Bıçakla söktü muskayı, kurşuna baktı, istemeyerek koyup dikti. Bu bebeğin, bu genç partizanın adını Agit koyuyorum. Adına layık yüce bir insan olacağına inanıyorum. Sana söylüyorum Avazan'a, Botan başta olmak üzere bütün eyaletleri bu bebeğe gezdireceksin. Dağlarını, ırmaklarını, dumanlı vadilerini yani memleketini tanıyacak. Gök gürültüsü hiçbir ülkede bizim ülkemizde olduğu kadar muhteşem değildir. Gök gürültülerini dinleyecek bu bebek. Tüfeklerin, roketlerin, bombaların çağrısını dinleyecek. Sloganları, marşları dinleyecek. Dinledikçe insanlaşacak. İnsanlaştıkça sizlerin duyamadığınız sesleri bile duyacak. Taş konuşur mu? Size göre konuşmaz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki taş bile konuşuyor. Toprağa düşen sıcak mermi kovanından sadece barut dumanının tüttüğünü mü sanıyorsunuz?
o kovandan geleceğin İsrafil surundan 1000 kat güçlü sesi, nefesi, çağrısı tütüyor. Ve bu çağrıyı 7 kat yer altındaki sağır taş duyuyor. Duyuyor, sarsılıyor, çatlıyor, konuşmaya başlıyor. İçinizde hangi baba yiğit duyabiliyor bu sesi?
Çocuk partizanlar önlerindeki taşlara, çimenlere baktılar. Komutanlarının her sözüne inanan bu gözü kara yeni yetmeler, dikkatlerini sözün anlamından ziyade Nozer'in davranışlarında, mağrur edasında, ses tonunda, kıyafetinde yoğunlaştırıyorlardı. Bu iri bakışlı, körpe, silahlı cin tayfası, komutanlarının tüm orduları yenebilecek güçte olduğuna inanma gibi tarifsiz bir saflık içindeydi. Nozer'in yanlış iş yapmayacağına, kolay kolay vurulmayacağına inanıyorlardı. Ölüme gözlerini kırpmadan tek bir işaretle atılabilecek cüretlerle donanmışlardı. Ölümün dehşetinden haberi yoktu hiçbirisinin. Uçurumlara düşen canhıraş kanlı çığlıklarla tanışmamışlardı henüz.
''Bu bebeği dağlardaki bütün gerillalara gönder ana kurban!'' diye bağırdı Zine. ''Yüreği hasretle yanmış, kavrulmuş, her neferle görüşsün, hesbihal etsin!''
Gülmemek için dalağını zorladı Simko. Bu kadın da zır deli diye düşündü. Bulmuş deli deliyi. Şu halimize bak. Sabahtan beri neyi konuşuyoruz? Grubun çoğunluğu nasıl da dinliyor ciddi ciddi. Sonumuz hayırdır inşallah.
Zine'nin bağırması Nozer'in cinlerini azdırdı. Büyüdü, kıvılcımlandı göz bebekleri. ''Yarın yola çıkacaksın.'' diye bağırdı. ''Güzel haberlerin güvercinisin sen Avazana. 3 ırmaktan bu bebeğe su içireceksin. İlkin Botan ırmağından. Ağrı dumanı kadar güzeldir, uğurludur, yücedir o ırmak. Sonra Dicle'den içireceksin. Dicle benim anamdır. Aklını deliliğin örsünde döven dünya güzeli bir ırmaktır Dicle. Sonra Fırat'a gideceksin. Fırat benim babamdır. Her ayağında 1 ton balçık kaldıran deli boz babamdır. Fırat'tan 1 avuç çamurlu su içireceksin bu bebeğe. Karnı çamurla dolacak, ağzı kiraz gibi kızıllaşacak. Ay ışığında büyüyen Ahmet karpuzu gibi büyüyecek aklı. Git babam Fırat'ın suyunu mutlaka içir bu bebeğe.
Çocuk partizanlar Nozer'in bu son söylediklerini kavramışa benziyorlardı. Dicle komutanın anasıydı, Fırat babası. Botan ırmağı nesi oluyordu belli değildi. Ortaokul 2. sınıfı okurken yolda zorla askere alınan Tıfıl Behçet fena halde merak ediyordu Botan ırmağını. Acaba sorsam mı diye iç geçirdi. Korktu, sabrına gömdü merakını. 10 binlerin dönüşünde atalarımızın şanlı direnişlerine tanık olmuş 3 yüce ırmaktır bunlar. Yüzlerini kulaklarına kadar bu ırmaklara gömerek kana kana su içmeyenler korkusuz dövüşemezler.
Söyle Bılında, değişebilirler mi?
Dövüşemez.
Söyle İso, dövüşebilir mi?
Dövüşemez komutan yoldaş.
İso'nun uyumadığına, gür ve güzel bir cevap verdiğine memnun oldu Nozer. Şimdi bana da sorar diye herkes dikkat kesilmişti.
30 yıl dövüşmeye hazır mısınız?
Hazırız diye gürledi grup.
Daha yeniden yankılanmaya başlamıştı sorular ve cevaplarla. Uykusu kaçan bebek gözlerini açmıştı iri iri. Gökyüzünden yağan insan gürültülerini görmek istiyordu. Eşi menendi bulunmayan garip bir bahtiyarlık içindeydi Zine. Nozer'in emriyle tüm dağlara gidecek, tüm gerilla gruplarıyla tanışacaktı. Ve bir gün bir dağda, kim bilir belki bir sabah, belki bir akşam ya da gece vakti Rodi ile kucaklaşacaktı. Kaçınılmazdı bu. Nozer'in Serhat Eyaleti 1. Bölge Komutanlarından birisi olduğunu bilmiyordu Zine. Ona göre Nozer en büyük komutandı, komutanların şahıydı. Ağrı'dan Fırat'a kadar hüküm fermandı. Emrinin delip de geçmeyeceği hiçbir engel yoktu. Böyle bir komutanın grubunda nefer olmak ise ayrı bir bahtiyarlıktı. Ağrı gibi güneşe yakın bir yeri dergah olarak boşuna vermemişlerdi ona. Yağmur öğleden sonra başladı o gün. Tam 1 hafta yağdı. Çukurlar ve kuş yuvaları göllendi. İnlerine su dolan tavşanlar, tilkiler, kurtlar, çakallar Tendüre'ye ya da Hama Dağı'na doğru çekildiler. Öylesine dehşetli yıldırımlar düştü ki dağın yüreğine yuvalanan göçmen kuşlar yağmur hızının kesildiği anlarda güneye doğru çığlık çığlığa terk ettiler dağı. Dağın doğuya bakan yüzünde kayaların arasına tüneyen bir yığın kız kuşu vardı. Başlarında tacı andıran envai çeşit tüylerden oluşmuş bu narin bereli kuşlar kararsızlıklarından dağı terk edememişlerdi. Korkudan ödü patlayıp ölenlerin başında hüzünle bekliyorlardı. Yağmurun en şiddetli anında grubunu alıp baskına çıkmıştı Nozer. Hama Dağı'nın çevresinde yangınlar yaratmak kararındaydı. Ona göre gece yağmur ve sis tabiat ananın gerillaya yönelttiği üç büyük hareket çağrısıydı. Bu çağrılara kulağını tıkayan insanileşmeye kulağını tıkıyor demekti. Çadırda üç gerilla vardı sadece. Zine, Bebek Agit ve Blindo. Bacağındaki kurşun yürürken hızını kesiyordu Blindo'nun. İyi bir baskıncıydı. Bacağındaki sancı yiyip bitiriyordu yüreğini. Zine'nin apış arasında iki küçük paket vardı. Birisini Tanin dağlarına komutan Çekdar'a, diğerini ise Cilo'ya komutan Azad'a götürecekti. Yağmurun dinmesini bekliyordu. Sıla özlemi çökmüştü yüreğine. Muş'a en kısa yoldan nasıl gidilebileceğini soruyordu Blindo'ya. En iyisi önce Hacreş'e gitmekti. Botan'a Hacreş'ten sonra gelebilirdi. Nozer paketlerin bir an önce ulaştırılması ikazında bulunmadığına göre acelesi yoktu. Kaç aydır ne Hacreş'e uğramış ne de bir haber alabilmişti. Bu süre içinde Rodi uğrayabilirdi. Hem kış yaklaşıyordu. Gidip gelinine biraz yardım etmeli, biraz moral vermeliydi. Gökkuşağı rengarenk ışıldadığında çadırdan çıktı Zine. Bebeği kalın bir çadır parçasıyla sırtına bağlamıştı. İhtiyaç torbasını da atmıştı sırtına. Kat kat giydiği dere denilen entarileri toz toprak kir pasak içindeydi. Tepeden tırnağa bitlenmişti. Gerillaların yanında kaşınamıyor, kaşınamayınca da canı yanıyordu. İkide bir, benim bu kurt ikim, yani yeleğim, bit yuvasıdır diye iç geçiriyordu. Bebeğin bitlenmesinden korkuyordu. Uzun bir değnek vardı elinde. Bir bismillahla batıya doğru başladı yürümeye. Nasıl da öğrenmişti yolları? Yol sormayı, arabaları durdurup bedavadan yolculuk etmeyi. Lori ne alemdeydi acaba? Dağ başında yalnız yaşayan kadının hasreti renklenir, arzuları azgınlaşırdı. Yalnızlık kadını derinleştirirdi. Yalnızlık çölünde kadın arayışa çıkar, kendisini bulurdu en sonunda. Kadın denilen belalı yaratık kendisini bulmakla kalmaz, dokusundaki zayıf ve güçlü öğeleri de keşfeder, yeşil damarlı bir bela ateşi olarak ortaya çıkabilirdi. Yalnız kalan kadından korkuyordu Zine. Yalnızlık kadını değiştirirdi. Dünya kadına düşünme fırsatı vermiyordu. Yalnızlık ise kadına düşünme fırsatı verirdi. Düşünme kazmasıyla o, yarattığı bütün güzellikleri ve rezaletleri, zenginlikleri ve sefaletleri açığa çıkarır, gücünün farkına varır, şirretleşirdi. Yalnızlık kadının süt damarlarını balla doldururdu. Bal uğul uğul uğuldar, güneş gibi harlandırırdı memeleri. Göğsünde bir çift güneş taşıyan kadının kalçaları çeki taşı gibi ağırlaşır, ağzı ateşle dolardı. Sadece uykuda değil, uyanıkken de rüya görmeye başlardı. İşte açlığın, susuzluğun ve saldırının uç verdiği, kadının delirdiği nokta. Yalnız kadından Azrail bile korkardı. Ne zaman ne yapacağı belli olmazdı yalnız kadının. Lori ne haldeydi şimdi? Yalnızlık ne haldeydi? Kavuşma özlemi dayanılmaz hale gelmişti. Güneş batı kıyısına yönelmiş, ikindi iklimine girmişti Hacreş. Yürüyüş hızını arttırdı Zine, uzaktan eve baktı. Hayret, ev yere batmıştı sanki. Evin yerinde karartılar vardı, koşmaya başladı. Kafası Zine'nin sırtına küt küt vurunca bebek uyandı. Gözlerine inanamadı Zine, başı döndü. Vey diyerek olduğu yere çöktü. Vay, ocağım sönmüş, zelzele olmuş, vay. Lori, Lori, taş kesek altında kalmışsın Lori. Aniden ayağa kalktı, bebekle torbayı yere indirdi. Değneği fırlatıp attı, deliler gibi yıkıntıya koştu. Taşları, salları, odunları kaldırıp yıkıntının dışına fırlatmaya başladı. Acılar, ağlayışlar, uğultular içindeydi. Bebeğin ağlayışını duymuyordu bile. İnanılmaz, olağanüstü bir güçle çalışıyordu. İlkin ekmek teknesini buldu. Lori'nin naylon ayakkabısının tekine, kurtlanmış dayanılmaz kokularla çürüyen kedi ölüsüne rastladı. Lori'nin kızken giydiği ezilmiş kofisine, mazer denilen kenarları işlemeli önlüğe, hasıra, süpürgeye, ezilmiş kapkaçağa, un eleğine ve boş un küplerine rastladı. Ev enkazının kaldırılmasını tamamladığında durdu. İçinin mutlulukla dolduğunu, karanlığın çöktüğünü anladı. Kan ter içindeydi. Bileğindeki derin kanlı çizgiye ve baş parmağındaki yaraya baktı. Korkunç yorulmuştu. Yıkıntıların altında Lori yoktu. Ahırın tarafına baktı. Bu karanlıkta bu enkazı kaldıramayacağına inandı. Bebeğe koştu. Ağlamış ağlamış, susmuş, yorulmuş, uyumuştu.
Bir an önce Berzo'ya gitmeliydi. Zelzele onun evini de yıkmış olabilirdi. Yıkıntıyın için kaldırmamışlardı. Devlet bilmiyor mu burada koskoca bir köm olduğunu? Demek ki Lori zelzele sırasında dışarıdaydı. Evde ahırda olsaydı bu enkazı kaldırırlardı. Devlet kaldırmasa bile Berzo kaldırırdı. Ya Berzo da kanlarıyla, çoluk çocuklarıyla beraber yıkıntı altında kalıp ölmüşse? Bebeğin altını temizleyip karnını doyurduktan sonra hızlandı. Gece saat 10'da vardı kardeşinin evine. Şükür ev sapasağlamdı. Köpeğin havlayışına Berzo'nun büyük karısı Zöhre çıktı. Tiz bir sevinç çığlığı attı Zine'yi görünce, sarıldılar. Ev arı kovanı gibi uğuldadı Zine'nin içeri girmesiyle. Tüfeğini duvara astı, hasretle sarıldı ablasına Berzo. Köpeğin her havlayışında tüfeğine sarılmayı adet haline getirmişti. Son bir ay içerisinde huzursuzluğu artmıştı. Zal'ın evi basacağından korkuyordu. Korktu derler diye köye yerleşmeyi kendisine yediremiyordu. Zine o gece kendisine afallatan ağlatan tüm gerçekleri kardeşi Berzo'nun ağzından öğrendi. Berzo'ya saldırdı. Saatlerce süren ve evin huzurunu hurdalaş eden ağız dalaşlarından sonra tiksindi ondan. Rodi'ye karşı silahlanan bir kardeşinin olmadığını söyledi. Bebekle birlikte bir güzel yıkandı, tüm çamaşırlarını kaynattı, bit ölüsü kapladı kaynayan suyun üzerine. Gövdesindeki bit yeniklerini, kızartıları ürpererek seyretti. Zöhre'nin pişirdiği pilav ve kızarttığı tavukla karnını doyurdu. Yatağını sobanın yanına serdirdi. Yıkanmış çamaşır, tütün ve yarpuz kokan odada hayalini derinleştirdi. Lori nereye gitmiş olabilirdi? O da kendisi gibi Rodi'yi aramaya mı çıkmıştı yoksa? Adana'ya, babasının evine de gidebilirdi. Ablası Mori'nin yanına, Tarsus'a gidemez miydi? Ne köpek adamdı bu Berzo. Niçin araştırmamıştı gelinin nereye gittiğini? Bu adam paraya bu kadar düşkün değildi. Nasıl oldu da korucu oldu bu adam? Köküne köpek işesin senin. Köksüzün fırlatması diye mırıldandı. Zine ertesi gün durmadı Berzo'nun evinde. Kurumuş sabun kokan elbiselerini giydi, bebeği sırtına bağladı, torbasını aldı. Zine'nin dağ taş gezmesini durdurmak için Rodi'nin öldürüldüğünü açıklamak istedi Berzo. Son anda vazgeçti. Oğlumu sen öldürdün, eli kanlı korucu diye yakasına yapışmasından korktu. Saldırmakla kalmaz, çıldırabilirdi de. Kadınlara, çocuklara tek tek sarıldı, yanaklarını ışıldatan gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Elini sıkmak bir yana yüzüne bile bakmadı Berzo'nun. ''O bebeği başına sırtında taşıma Zine!'' diye bağırdı arkasından Berzo. ''Götür hükümete ver, yolda bulduğunu söyle, başın belaya girer ha!'' Durup Berzo'ya baktı ters ters. ''Sen o tüfeği almasaydın bu bebeği kimse bırakmazdı yol kenarına. Götür hükümete ver, başın belaya girer ha!'' Ne diyeceğini şaşırdı Berzo. Zine'nin akşam söylediklerini hatırladı. Teröristlerle ilişkisinin olduğunu, birçok şeyi onlardan öğrendiğini düşündü. Sabrına, inadına ve çenesine hayret etti. Anama benzemiş diye mırıldandı. Zine Lori'nin nerede olduğunu çoban Çolo'nun bilebileceğini düşündü. En iyisi Çolo'nun ağılına gitmekti. Güneş haylice güleçti, toprak ısınmıştı. Son kış hazırlığının telaşı içindeydi börtü böcek. Kocasının ve yanında yatan aksakalın mezarlarını ziyaret etti İlkin. ''Dünyanın yükünü sırtıma vurdun da gittin, rahat ettin.'' diye mırıldandı. Kocasının yanındaki boş yere baktı, kendi mezarını hayal etti o boş yerde. İnsanın yaşamak için değil de ölmek için doğduğunu düşündü. Ölüm nasıl da uzun ömürlüydü. Ölümün ölümü yoktu. Ölüm ölse ne güzel olurdu. Ölüme ölüm korkusu tattıran insan var mıydı acaba bu dünyada? Sürünün içine girdi, köpeği değneğiyle savdı. Az sonra Hacreş'in deviyle, Çolo'yla karşılaştı. Dikkatini ilk çeken şey çobanın sırtındaki tüfek oldu. Berzo'ya verilen tüfeğin aynısıydı. Bakışlarındaki tatlı gülücük donuverdi, karardı. Te, hepiniz korucu olmuşsunuz. Yerde peygamber, gökte kurban olduğum Allah da korucu olmuş. Karıncalar korucu olmuş. Mübarek koyunlar, kuzular korucu olmuş. Kurt korucu başı olmuş, tilkiler muhbir olmuş. Çakalların cümlesi korucu olmuş. Koruyan da korunan da korucu olmuş. Te. Toprak başına dünya, bezdonek dünya. Çolo irişerek hoş geldin dedi. Eğilip elini öpmek isteyince bırakmadı Zine. Çolo'nun keçesine doğru tırmandılar.
kayanın dibinde çimenlerin üzerine yayılmış nakışlı bir keçe vardı. Oturup karşılıklı sohbete koyuldular. Lori'nin ne olduğunu, nerelerde olduğunu söylemedi çolu. Gezdiği yerlere ve bebeğe ilişkin bir yığın soru yöneltti Zine'ye. Hiçbirine doğru cevap vermedi Zine. Verdiklerini ise yalanlarla çarpıttı. Bir korucuya bilgi mi verilirdi?
Adi bezone keçeloklar diye küfredip duruyordu içinden.
Lori'nin askeri kamptaki 6 aylık eğitimini bitirip yakında ülkeye gireceğinden haberdardı çolu. Komutan Zal kendisine kış için çok iyi bir sığınak hazırlama görevini vermişti. Sırf bu iş için geniş bölgeleri taramıştı. Selaş, Kanıpirim, Arzio, Karmelih ve Kalmas dağlarını gezdikten sonra Mutki'nin uygun olduğuna karar vermişti. Arzio Dağı'nda 25 kişilik çok güzel bir sığınak inşa etmişti. Ancak Lori'nin Zal'ın grubuna verilip verilmeyeceği konusunda kuşkuluydu. Lori'nin Zal'ın grubuna verilmesi durumunda silahıyla birlikte kaçıp gruba katılacaktı. Bunda kesin kararlıydı. Her saniyesini Lori'ye içiren, tepeden tırnağa Lori kesilen, dağlarda ruh gibi gezen, andaval bir aşık olup çıkmıştı çolu. Hayat şahane, hasret vahimdi. Hacreş'e küfrederek ayrıldı Zine. Lanet okuyordu göğün 7 kat derinliğine. Karıncaların sürüklediği buğdaya ve göz bebeğine. Yaklaşan kışa ve kışı çağıran tüfeklere lanet okuyordu. Bu dünyada Yezdan Şer'den başka hiç kimse anlayamazdı onun derdini. Bir de aksakallı Zaza Alboz anlardı. Damar damar, damla damla parelendi, ışık oldu ağrı kurtlarının gözlerine. En iyisi ilkin Judy'ye gitmekti, Yezdan Şer'e gitmekti. Fesla kaçmış olmasındı. Rodi kaçmıştı, Lori kaçmıştı, Berzo silahlanmış, kendi ölüm fermanını çıkarmıştı. Fesla kaçsa ne olurdu sanki? Ekmeğine kan damlayan, parçalanmayan aile mi vardı sanki? Otobüsten inince ferahladı. Güneşte koyun koyuna, gül gülistan içinde buldu Judy'yi. Ne güzel dağdı bu Judy dağı. Dumanı elvan elvan, gümansız meramı derin dağdı. Dayanamadı yoldan ayrıldı, dağa doğru yöneldi. Bayılıyordu dar patikalarda yılan gibi kıvrılan yolaklarda, çiçeklerin arasında yürümeye. Başlarını patikaya sarkıtan çiçeklerin rengini alıyordu fırfırlı fistanı. Çiçeklerin kokusunu taşıyordu bir dağdan bir dağa o zaman. Şu botanda çiçeklerin döllenmesine en çok yardım eden kadındı belki de o. Acıkmış iç gejge ring gazıyla dolmuştu. Dipnot kasırga, fırtına. Dağın eteğinden aşağı doğru su gibi kıvrılıp akan bir askeri birlikle karşılaştı. Nefretle dolup taştı yüreği. Apış arasındaki küçük paketin varlığını unuttu. Birliğin önünde yürüyen komanda çavuşunun sesi duyuldu.
Ellerini havaya kaldır, yol kenarına çekil, sırtını dön ve bekle.
İçinden galiz küfürler savurarak patikanın kenarına çekildi Zine.
Ellerini kaldır dedim sana.
Havaya kaldırdı ellerini Zine. Koldan ayrılıp Zine'nin yanına geldi komando çavuşu. Birlik peş peşe tesbih tanesi gibi dizi dizi geçip gidiyordu yanından Zine'nin. Az sonra başçavuş Gıyas Gebeş'le Assubay Enver insaflı Katar'dan ayrılıp koca karının yanına geldiler. Gıyas Gebeş'in ağzında sakız, kulağında kulaklık vardı. Sezen Aksu'yu dinliyordu. Eski azametli göbekten eser kalmamıştı. Fena halde yorgundu.
''Bana bak koca karı, nereden geliyorsun?''
Yıkılan evini hatırladı Zine. Zap kıyısında kendisini döven Üsteğmen Şahin'in sesine benzetti başçavuşun sesini. Nefret dalgalarıyla zorlandı şakakları. Bunlarla başka türlü konuşmanın daha doğru olduğunu düşündü. Karnı gazla doluydu.
''Zart!''
Başçavuş irkildi, gülmeye başladı Enver insaflı. Sesi gelip geçen komandolarda duydu. Derhal kulaklığını çıkardı Gıyas Gebeş, sakızını tükürdü, tik bastı suratını.
''Hop, manyak mısın? Sana nereye gidiyorsun?'' diye sordum.
''Zart!'' Afalladı, kızardı başçavuş, gülüşü kahkaya dönüşen Enver insaflıya baktı. Çavuş da gülüyordu. Sinirinden kulak memeleri titremeye başlamıştı Gıyas Gebeş'in.
''Manyak mı bu yahu? Gülmeyin lan, sıçarım çarkınıza!'' Önüne geçip kızgın kızgın Zine'ye baktı. ''Hop, sana diyorum Cadaloz!'' diye göğsünden itti kadını. ''Adam gibi cevap ver, nereye gidiyorsun?''
Şaşkınlığı arttı, destek arar gibi çevresine bakındı. Gülüşler biçim değiştirerek sürüyordu. Dişlerini sıktı, kızgın boğalar gibi tısladı, homurdandı.
''Bu ne lan? Katır gibi babasını söylemez, arkadan konuşan birisine çattık. Bir de sen sor lan, gülme orospu karılar gibi.''
''Sorsam bir zartla da beni cevaplar.'' diye kikirdedi Enver insaflı.
Belli olmaz. Sor hele.
Usuldan gülümseyerek Zina'nın karşısına geçti Enver insaflı.
Beni mahcup etme dercesine baktı.
Bebek uyanmıştı. 51. ayrımın sonu. Sayfa 539.